İyi akşamlar değerli A9 izleyenleri. Yine bir Ahir Zaman ve Yaratılış Devleri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli kardeşlerimle beraber sahte dünyanın acılarından bahsedeceğiz inşallah. Bu dünya hayatının geçici olduğunu, asıl hayatın ahiret olduğunu Yüce Rabbimizin birçok ayette bize söylüyor, bildiriyor. Ve gerçekten de bilimsel olarak da baktığımızda bu dünyanın ancak bir algılar bütünü olduğunu, Yüce Rabbimizin bize algılattırdığı, bizi yoktan yaratan Yüce Rabbimizin bize her an yaratmasıyla var olduğunu görüyoruz. Onun için bu dünyaya kapılanlar bu acıları yaşıyorlar. Ve yaşamaya da devam edecekler. Ne zaman ki Allah'ın kurallarına göre yaşamaya başlayacaklar, bu dünyanın tüm acılarından da kurtulmuş olacaklar. Ve ahiretlerini de kazanacaklar. Asıl amacımız ahiretimiz kazanmak. Ama bu dünya bir cennet için bir alıştırma yani. Yani. Burada Allah bize benzerlerini gösteriyor bütün her şeyin. Asılları orada. Onun için bu dünyaya kapılmadan çok kısa bir süremiz var zaten. Ve bu kısa sürede de en güzel şekilde Allah'ın ahlakını, Allah'ın İnşallah. Bizden istediklerini tam olarak yerine getirip yani bu güzel hayatı, hem burada güzel hayat yaşayacağız Allah'ın bize İnşallah. Vaat ettiği, iman edip ayetlerimize iman ederseniz diyor Yüce Rabbim. Ve ahirette de güzel hayat yaşayacağız. Onun için biz bunların bütün her şeyin farkında olanlar olarak, bir Müslümanlar olarak Allah'ın ayetlerine sıkı sıkı sarılacağız, Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız, İnşallah. Dağılıp ayrılmayacağız. Ve tam bu kurallara göre yaşadığımız zaman zaten sonumuz elhamdülillah inşallah.
İnşallah.
Umduğumuz Allah'a umarak korkarak dua ettiğimiz gibi inşallah cennete kavuşuruz inşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Yani akıldan bahsedeceğim. Akıl inkar edenlerle müminler arasındaki en ayırt edici özelliklerden bir tanesidir. Allah'ın iman edenlere üzerinde yarattığı akıl kişinin imanını, Allah korkusu ve ona olan teslimiyeti ölçüsünde gelişir, kazanır inşallah. Allah korkusu ve samimi iman hisseden, yaşayan insan tüm hayatı boyunca Allah'ın rızasını düşünerek yaşamaya çalışır. Ve vicdanına bakarak dünyada Kur'an ahlakını yaşarak kendisine bu şekilde bir tavır edinmiş olur. Allah Kur'an'da bu insanlar üzerindeki rahmetini şu şekilde açıklamaktadır. Şeytanın Allah'a sınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakınırsanız sizi doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış Furkan verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazıl sahibidir. Enfal suresi 29. ayet inşallah. İnkar eden bir insan ne kadar zeki olursa olsun Allah'ı kabullenmemişse, tam olarak iman etmemişse Allah'ın gerektiği şekilde kudretini övemez. Kudretini övmeye akıl edemez. Yani hiçbir şekilde aklına getiremez bunları. Çünkü akıl zekadan çok çok farklıdır. Bir kişi akıl çalışarak, çok çalışarak ya da birikim sağlayarak kazanılan bir şey değildir. Tamamen Allah'ın iman etmiş insanlar üzerinde yaratması sonucunda meydana gelmiştir. Allah Kur'an'ın pek çok ayetlerinde de inkarcıların akıl yoksunu olduklarını bildirmektedir. Bu ayetlerden birkaçını okuyacağım. Şeytan Allah'a sınırın. Ancak inkar edenler Allah'a karşı yalan düzüp uyduruyorlar. Onların çoğu akıl erdirmezler. Şeytan Allah'a sınırın. Gerçek şu ki Allah katında yerde debelenenlerin en kötüsü bir türlü akıl erdiremez olan sağırlar ve dilsizlerdir. İnkar edenlerin yaşadıkları hem bu dünyayı gerçek sanıyorlar hem de ahireti unutuyorlar. Ve nefisleri doğrultusunda yaşamaların en büyük nedeni şu ayette de belirtildiği gibi akıl erdirememelerindendir. Bu yüzden tüm yaşamlarını bu dünya ile sınırlı tutuyorlar. Ve tüm görüşlerini, tüm yargılarını genel olarak bu dünyaya göre yapıyorlar. Yine Allah ayette bu tür insanların nasıl olduğunu ayetlerde şu şekilde belirtiyor. Şeytanın Allah'a sınırın. Onlar dünya hayatında yalnızca dışta olanı bilirler. Ahiretten ise gafil olanlardır. Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah gökleri yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile belirlemiş bir süre ecel olarak yaratmıştır. Gerçekten insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar diye buyurmuştur ayette. Oysa Allah Kur'an ayetlerine bize birçok ayetinde belirtiyor. Dünya hayatının geçici olduğunu ve ona aldanmamamızı söylüyor. Bu ayetlerden bir tanesini okumak istiyorum. Şeytan Allah'a sınırım. Kadınlara, oğullara kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Ali İmran suresi 14. ayet inşallah. Evet. Başka ayetlerde ise şeytanın Allah'a sınırım. Hayır, siz çarçabuk geçmekte olan dünyayı seviyorsunuz ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz. Diye Allah dünya hayatının geçici olup ahiret hayatının ise kalıcı olduğunu buyuruyor. Tam bunun aksini iddia edersek, dünya hayatını kalıcı zannedersek bu sefer Allah bizi cehennemle müjdelemiş oluyor inşallah. yüksek ilim sahibi İslam alimlerinden İmam Gazeli bir sözünde bundan bahsetmiştir. Dünyadaki nimetlerin ahirette sunulacak olan nimetlerin yanında sönük kaldığını, değersiz kaldığını ve ahiretimiz için çabalamamız gerektiğini, çokça çabalamamız gerektiğini, evet, şu sözünde belirtmiştir. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir saltanat dediği ahiret mülkünü sen de yüce tut. Sen de çok iyi biliyorsun ki dünya ve içindekiler çok az ve değersiz şeylerdir. Hayat kısa, dünya nimetlerinin devamı kısa ve çok azıcık bir süredir. Sonra bizler kalkıyoruz bu azın azını elde etmek ve azıcık bir süre onunla birlikte olmak için canımızı ve malımızı seferber ediyoruz. Bir kısmımız bunu elde ediyor, bir kısmımız elde edemiyor. Elde edenlere emreniyor. Onu elde etmek için canını ve malını tehlikeye attığını hiç bakmıyorlar. İmam Gazeli cennete doğru 7 geçit diye buyurmuş İmam Gazeli. Hakikaten yani bu dünyada ahiretimiz için çokça çalışırsak Allah da bizi cennetinde bolca nimetlerle müjdeleyecek inşallah. Biz de bunun için çaba sarf edeceğiz.
Bir şey eklemek istiyorum. Hani dışta olanı bilirler diyor ya. Evet. Gerçekten insanlar yani olayın her şeyin bir görüntüden ibaret olduğunu unuttuğu için böyle oluyor. Yani dışta olan demek ki içinde farklı bir şey. Atomlara baktığımızda gerçekten boşluktan ibaret. Yüce Rabbimiz de ayetlerde serap olduğunu belirtiyor bu dünya hayatındaki her şeyin, peşinden koşulan her şeyin. Öldüğün zaman bunların serap olduğunu anlayacaksın. Zaten yok olduğunu anlayacaksın. Asıllarıyla karşılaştığın zaman anlayacaksın zaten. Doğru söylüyor. Evet, yani.
İnşallah. İnşallah. Şimdi insanın gerçekten her insana baktığımızda dünyada bir çabası oluyor. Yani herkesin yani gösterdiği bir gayesi, bir amacı var dünya hayatında. Ve o yaptığı işte ne yapıyorsa onda başarılı olmak istiyor ve bu başarısını da görmek istiyor. Ona böyle bir sevinç, bir neşe, bir huzur veriyor kendine. Onun başardım ve yaptım deme isteği insanlarda var. Ama şunu unutuyor insanlar. Tabii her insanda bu değişebiliyor. Amaçları ve idealleri, çabaları değişebiliyor. Ama başarmak ve onu görmek istiyor dünyada. Şimdi ama asıl burada önemli olan şunu unutuyor insanlar. Dünyada bizim yaptığımız her şey Allah rızası için olmalı. Eğer yaptığımız işten Allah rıza göstermiyorsa, Allah razı olmuyorsa bu işin hiçbir anlamı yok dünyada. O yaptığımız işte harcadığımız çabada, çektiğimiz sıkıntılarda ne kadar da başarıya ulaşsa insan dünyada hepsi bir boş. Dünya nasıl geçici bir yerse onun çabaları da geçici, amacı da geçici ve hepsi bitecek, bu dünyada kalacak. Asıl olan biz yaptığımız işi niçin yapıyoruz? Yani ahiretten habersiz olan, ahiret için çaba harcamayan, sadece dünya yönelik bir insan dünyadan beklentisi oluyor. Ama bu dünya en nihayetinde herkeste olduğu gibi kimse dünyada sonsuz yaşamıyor. Dünya bir geçici imtihan yeri. Herkesin bir ömrü var ve ömrü mutlaka bitiyor. İnsan ne kadar çaba da harcasa dünya için, ne kadar onu yaparken sıkıntı da çekse, ne kadar da başarılı olsa bu dünyada kalıyor her şey. Allah rızası için yapmıyorsa, sadece dünya için yapıyorsa onun karşılığı tabii Allah belirtiyor. Ahirette bir karşılığı olmadığını, hepsinin evet, dünyada geride kaldığı. Evet. Asıl olan kişi Allah rızası için çaba harcıyorsa ahirette onun bir karşılığı olduğunu belirtiyor. Biraz önce Gökalp belirtti. Gerçekten Allah inkar edenlerin, eğer yani Allah'a iman etmiyorsa, ahiret için çaba harcamıyorsa, ki bunlar inkar edenler sınıfına giriyor, İnkar edenlerin amellerinin örneği diyor Allah, bakın. Dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir susadır. Yani peşinden koşuyor. Dünyayı bir amaç edinip, yani dünyada ne varsa benim hayatım dünyadadır. Ondan sonra zaten yok olup gideceğiz. Bir ahiret beklentisi yok. Ahiretten umudu yok. Dünyada yapabilmek istiyor, yapmak istiyor şeyi. Ama Allah diyor, dümdüz arasındaki seraba benzer. Susayan onu bir susanır. Yani gerçek bir amaç ideal ediniyor onu, dünyayı. Ama yanına ulaştığında bir şey bulamaz diyor ve Allah'ı bulur diyor. İnşallah ayette Allah onu net belirtiyor. Dediğin gibi insan öldüğünde asıl da bunu farkına varacak. Biz nasıl sürekli verdiğimiz bir örnek var. Rüyadayken uyandığımızda onların gerçekten rüya olduğunu anlıyoruz, farkına varabiliyoruz. Ama rüya içindeyken her şey o kadar gerçek ki. Rüyadayken insana sorsan bakın ben gerçek değilim, değil mi? Allah'ın gösterdiği bir görüntüyüm desen, bakın dokunuyorum. Yani o mantıktaki insanlar, görüyorum seni, duyuyorum, sen varsın. Ama uyandığında bir bak, aa yokmuş diyor. Mesela o zaman farkına varıyor. Allah da ahirette öldükten sonra Allah, o gün görüş keskin, Allah inşallah, o gün görüş keskindir diyor. Demek ki Allah bize burada işaret ediyor, görüş keskindir. Nasıl biz rüyadan uyandığımızda görüntüler biraz daha keskinleşiyor, daha netleşiyor değil mi? O zaman rüya ona göre fülü kalıyor biraz daha. İşte ahirette de aynı şekilde olacak. Dünya hayatı o zaman insan anlayacak çok kısa bir zaman olduğunu ve geçip bittiğini, bir hayal olduğunu, Allah'ın bize göstermiş olduğu bir görüntüler bütünü olduğunu İnşallah. O zaman farkına varacak. O zaman bütün çabası, bütün çektiği sıkıntılar geride kalmış olacak, boş olacak. O zaman farkına varacak. Ben tabii insan o zaman asıl sıkıntı o zaman başlıyor. Pişmanlık o zaman başlıyor. Ben niye Allah rızası için bir yaşam sürmedim? Evet. Ya bu kısacık hayat için sonsuz hayatımı sattım. Yani onu tercih ettim. Evet. Onun için boşa çaba harcadım. Ve hepsi geride kaldı. Şu anda asıl hayatla yani sonsuz hayatla karşı karşıya kaldım diyecek. O zaman farkına vardığında çok büyük pişmanlık duyacağını Allah belirtiyor. Ve onların çabasının boşa gittiğinde Allah ayette bakın Kehf suresi 104'te şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sanırım. Onların dünya hayatındaki çabaları boşa gitmişken çok net açık söylüyor. Yani boşa gitmişken. Eğer Allah rızası için yaşamıyorsa Kur'an'a göre yaşamıyorsan gerçekten ne yaparsan yap dünyada boşa gitti. Boşa gitmişken kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta olduklarını sanıyorlar diyor. Bakın bu çok net bir ifade. O insanlara baktığımızda eğer Allah rızası için yaşamıyorsa bulunduğu bir çevre oluyor. Bulunduğu bir ortam var. Yaptığı bir iş var. Ve etrafındaki insanlar süper adamsın. Ya çok iyi başardın. Harika iş çıkartıyorsun. Çok zekisin. Çok akıllısın. Onlardan aldığı övgü ve başardığı iş ona çok büyük bir tatmin veriyor dünya hayatında. Evet. Ya kendini çok güzel iş yaptığını sanıyor. Etrafındakiler de ona sürekli bu yönde telkin veriyor. Çok iyi yapıyorsun. Harika gidiyorsun. İyisin. Bu şekilde devam et. Yani o etrafındaki insanlar eğer onlar da Allah rızası için yaşamıyorsa bu şekilde telkinler verdiğinde kendisini güzel iş yapmakta olduğunu sanıyor. Allah hepsinin boşa gittiğini belirtiyor inşallah ayette. Hud suresi 16'da işte bundan ahirette kendileri için ateşten başkası yoktur. Onların onda yani dünyada bütün işledikleri boşa çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz olmuştur. İşte Allah yani eğer biz buna göre Allah için yaşamıyorsak yaptığımız her şey gerçekten boşa çıkmış ve sonuçta da Allah karşılığını adil olarak sonsuz cehennem olduğunu. Çünkü Allah'ı fark ettiğin halde, bildiğin halde Allah için yaşamıyorsan, dünya için yaşıyorsan karşılığı sonsuz yani cehennem oluyor.
Acı çekiyorsun ama acıyı hani kendin çekiyorsun. Evet. Acı çektiğin şey yok yani. Olmayan bir şeyin peşinde koştuğun için bu oluyor. Evet. Yoksa acı çekmezsin. Allah'ın dediğine göre kızılacak bir ortam yaratıyor Allah. Allah ona imtihan için kızmaman gerekiyor. Çünkü onların hepsinin görüntü olduğunu söylüyor. Yani sen olmayan bir şey için kendi kendine helak ediyorsun esasında.
Evet inşallah.
Acı bu aslında yani dünya hayatına geliyor.
Yani Allah için yapılan en ufak iyiliğin bile Allah karşılığını vereceğini asla unutmayacağını yine bir ayette Allah belirtiyor. Hazreti Lokman oğluna şöyle öğütte bulunuyor. Ey oğlum şeytanın Allah'a sanırım. Yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa. Bu ister bir kaya parçasından ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa bile Allah onu getirir. Yani bir işi Allah rızası için yapıyorsan açığa çıkar. Şüphesiz Allah latif olandır. Her şeyden haberdardır. Evet. Her ne yapıyorsa insan mutlaka Allah yaptığı işin ve ne niyetle yaptığının farkında. Allah biliyor. Maşallah. Zaten aslında bakarsan da biz Allah'ın dediğini yapıyoruz. Allah'ın bize kaderde belirtmiş olduğu yani olayları yaşıyoruz. Onun dışında adım atmamız da mümkün değil. Ama insan eğer böyle düşünüyorsa ben burada Allah'ın görmediği bir ortamdayım. Ve yalnız başımayım ve Allah bunun farkında değil haşa diye düşünüyorsa orada bir yanılgıda oluyor. Çünkü burada hardal tanesi ağırlığında bile olsa yaptığın şeyin her ne olursa olsun Allah onu bilir diyor. İnşallah. Haberdardır inşallah.
Bir de Allah kaderde herkes kaderini yaşıyor. Allah her şeyi istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor. Yani teslim olmayan hiçbir varlık yok. Şeytan da Allah'a teslim. Bitkiler de, insanlar da. Her şey Allah'a teslimdir inşallah. Teslim olmayan Allah'ın gücünün dışında bir varlık olamaz ve Allah'ın yarattığı kader hep hayır oluyor. Evet. Yani Müslümanın hep hayırla bakması gerekiyor. Önü de hayır, geçmişi de hayır, geleceği de hayır, o anı da hayır. O an hikmetini anlayamayabilir karşılaştığı olayların. Çünkü imtihan ortamı Allah olayları bir aleyhte bir lehte gibi çünkü yaratıyor böyle. Yani aleyhte olmuyor da o an öyle gözüküyor. Yani dışta olanı bilirler diyor. Dünya hayatının bir dıştan olanı var. Bir de zahir olanı. Bir de tabii batında mutlaka hayır oluyor. Dolayısıyla hayırla bakacak ve Allah'a hüsnü zanla bakacak hep. Allah'ın yarattığı kaderden razı olmuşlardır diyor. Allah'ın yarattığı kaderden razı olduğumuz zaman o zaman yaşanan hayat hakikaten çok güzel oluyor. Çünkü biz zaten bir rüyayı yaşıyoruz. Bu Kur'an'da bize bildiriliyor bu gerçek. Yani insan beyninin içinde hocamızın hep söylediği küçücük bir yerde hiç oradan çıkamadan dışarıda ne var diye bakamadan kendisi için yaratılan algılar içerisinde yaşıyor. Yani dolayısıyla her gördüğü algılar bütünü olmuş oluyor. Her karşılaştığı olay, her yaşadığı olay ve bunu yaratan Allah mutlaka hayırla yaratıyor. Nitekim uyandırıldığı yani kaldırıldığında insanlar ahirette tekrar diriltildiklerinde bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı diyorlar. diyorlar ki mesela bir günün az bir vakti kadar kaldık. Bir göz açıp kapama vakti kadar kaldık. Yani böyle çok kısa bir hayat rüya gibi olduğu orada çok daha görüş gücü daha keskindir diyor. Çok net olarak anlaşılıyor. Şimdi hocamız çok güzel hep tasvirleri vardır böyle. Onlardan birine değinmek istiyorum. Mesela bir insanın hayatı nasıl geçiyor? Baktığımız zaman aslında hakikaten dışarıdan bakıldığında objektif olarak kendi hayatına da baksa çok net anlaşılıyor. Mesela işte çocuklukta insan daha şuursuzdur. Yani onu memnun edecek şeyler işte yemek yemesi, oyun oynaması çok basit şeyler. Onlar olmadı mı sinirlenir, o oldu mu çok mutlu olur. Onun dışında başka bir şey düşünmez. Bu bir çocukluk dönemi. Sonra okula gidiyor. Okulda hayat başlıyor. Mesela ilkokul hayatı herkes değil mi ilkokula gidiyor. Ne oluyor ilkokulda? İşte demişti hocamız kara tahta her gün sabahtan akşama kadar okulda eğitime. Ondan sonra eve gidiyor. Evde işte elini koyuyor, başlıyor ders çalışmaya. Biraz bir şeyler yiyor, kalkıyor. Yıllarca bu böyle devam ediyor. Sonra ortaokul ve lise dönemi var. Kaç yıl ediyor işte? 12 yıllık bir dönem. İnsanın evet. Hayatın çok önemli bir şeyi bu şekilde geçiyor. Evet. Değil mi? Böyle çok disiplinli ve şey. Ondan sonra üniversiteye gidiyor. Üniversitede işte 4 yıl eğitim üzerine. Orada da bütün gücüyle çalışıyor, çabalıyor. Gene kara tahta, gene okul, ev, okul, ev işte böyle. İşte benim gibi doktor olsa mesela onun üzerine bir de ihtisas geliyor herhalde değil mi? Evet, onun üzerine olmuş. Böyle yıllarca nöbetler bitmeyen, tükenmek bilmeyen hep betonun içerisinde demiş evet. Hocamız. Orada gelen önüne gelen evrakları imzalıyor veya bir işlere çalışsa değil mi? Yine betonun içerisinde önüne gelen evraklarla muhatap bir şey bilgisayarın başında oturuyor mesela sabahtan akşama kadar. Sabahın köründe işe gidiyor. Akşam iş çıkış saati trafikte dışarı çıkıyor. Bu sefer işte dolmuş kuyruğuna giriyor. Trafikte veya işte arabası varsa trafikte veya dolmuş kuyruğunda, otobüs kuyruğunda. Saatlerce bekliyor işte saatlerce eve evet. Gidiyor. Biraz bir şeyler yiyip yatıyor. Hayatı böyle geçiyor. Sonra işte diyelim ki doçent veya akademik bir kariyeri var diyelim. Doçent oluyor. Bütün gücüyle çalışıyor. Çalışmaya devam ediyor yine. Tezler veriyor işte çabalıyor bir şeyler böyle. Sonra işte profesör oluyor. Tam rahat edecekken ya rahmetli de ne kadar iyi insandı diyorlar böyle. Değil mi? Onu tutuyorlar onun tabutunu. O çalıştığı yere götürüyorlar. İşte orada tören düzenleniyor. Böyle bir hayat yaşıyor insan. Ve bu hayatı eğer Allah rızası için yaşamadığı zaman hepimiz için geçerli bu. O zaman acı çekiyor işte. Yani hocamızın o kitabının başlığı Sahte Dünyanın Acıları evet. Tam konuyu çok net anlatıyor. Bu sahte dünyanın peşinden koştuğun zaman müthiş bir acı çekiyorsun. Halbuki Allah'ın hayırla yarattığını bilen bir Müslüman o da yine aynı yollardan geçiyor. O yani farklı evet. Uzaylı gibi bir hayat yaşamıyor. Yine aynı şeyler oluyor. Fakat onun yaşadığı ferahlık hiçbir şey değişmez. Hep Allah rızasına uygun hareket ediyor. İnşallah. Yani büyüklenmiyor. Kendini biliyor. Acizliğini biliyor. Değil mi? İnsanın günlük ihtiyaçları var. Hastalanıyor, yaşlanıyor. Yani bütün günün çok önemli bir kısmı kendimize bakımla geçiyor. Kendimizi temizliyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Bir daha yine temizliyoruz. Yatırıyoruz, uyutuyoruz. Yani çok az bir zamanı kalıyor insan onun dışında bir şey yapmaya. Sabah jilet gibi giyiniyorsun. Bir saat sonra başlıyor buruşmaya üstün başın işte. Değil mi? Anlatmak gerek yok. Herkes biliyor kendi durumunu. Bütün hayatı böyle geçiyor. Sonra bir de yaşlılıklar ve hastalıkları saydığımız zaman zaten hayatında yani bir göz açıp kapama süresinin de hiçbir şey kalmıyor yani geriye. Dolayısıyla yani insanın Allah'a kulluk etmesi dünyanın tek amacı bu. Ve çok kısa bir hayat. O zaman işte gerçek anlamda felah bulabilir. Yoksa başka türlü hep acı çeker. Yani ne kadar zorlu olursa olsun hayatı, o da zaten samimiyeti ölçüsünde zorluk da yaratıyor Allah. Ne kadar samimiyse o kadar zorlu oluyor. O kadar güzel oluyor imtihanı. Değil mi? Hocamın mesela işte hastane dönemi, hapishaneler, davalar. Çünkü çok samimi, çok güzel ahlaklı. Onun için çok zorlu imtihanı var. Hatta şey Nazım hocamızın güzel bir ifadesi vardı böyle maşallah. O ne kadar zorlu olduğunu anlatmak için imtihanın. Yani onu biz de kaldıramazdık demişti o akıl hastanesindeki dönem için, diğer işte işkenceler için. Dolayısıyla insanın samimiyeti ölçüsünde, güzel ahlaki ölçüsünde Allah zorlukta deniyor. Ama işte amacını unutmaması gerekiyor. Çok kısa bir hayat, bir otobüs yolculuğu gibi. Gideceği asıl yer bambaşka, yani ahiret var inşallah. Allah, sen cenneti istiyorsun demişti hocamız. Allah'ın rızasını düşün, hayır olarak düşün. Her şey hayır. Sen cennet istedikten sonra, Allah rızasına uygun yaşadıktan sonra, değil mi? Dünyada başına geçenler yaşadıklarının o anlamda bir önemi yok ki. Sen Allah'ın rızasını kazanmışsın, cennettesin inşallah. İnşallah cennetten gelmişizdir. Dolayısıyla göreceğiz. Bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı demelerinin sebebi o işte inşallah. Evet, inşallah.
Sır aslında yani insanların baktığımız zaman yani maddi açıdan elde edebileceğini sanıyor mesela mutluluğu, o gerçek değil mi, mutluyu, sevgiyi, böyle çabalıyor, çalışıyor. Gerçekten dünya üzerinde mesela arabası, eviydi,
vesaire maddi açıdan çok zengin oluyor. Her şeyi elde ediyor ama yine bir şeyin eksik olunuyor. Yani gerçek anlamda tatmin olmuyor. Yani elde edemiyor. Bunun sırrı da işte bahsettiğimiz gibi ancak imanla olduğunu biz Kur'an'dan görüyoruz ve gerçekten de öyle olduğunu görebiliyoruz. Çünkü yani o içindeki o mutluluk, o hücrelerin mutlu olması veya tatmin olması, bunu sen maddi olarak açıklayamazsın ki. Yani bilimsel olarak baktığında nasıl, ne hissediyorsun orada? Orada ne oluyor? Yani ilaçla yapamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Orada manevi bir şey var. Ve o manevi bir şey de işte o mutluluğu, tatminliği Allah yaratıyor. Direkt Allah yarattığı için de o zaman ne yapmamız gerekiyor? Bizi yoktan yaratan Allah'ı, Allah'ın istediği şekilde, Kur'an'da bildirdiği şekilde bir hayat sürdürüp, işte bahsettiğimiz gibi tam anlamıyla tevekkül etmesi gerekiyor. Kadere iman etmesi gerekiyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini, hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığını ve buna göre teslim olması gerekiyor. Ve Allah'ın istediği şekilde Allah'ın bizim için sunduğu kolay dini, İslam'ı yaşaması gerekiyor. Hayatına geçirmesi gerekiyor. Şimdi mesela bahsediyor sahte dünyanın acıları. Bu peki ne anlamına geliyor? Yani Müslümanlar dünyadan elini çekiyor mu dünyadan? Yani yaşamıyor mu bu dünyada diye baktığımızda Kur'an'dan yine Allah bize bildiriyor. Şeytan Allah'a sınırım. Yunus suresinin 63. ayetinde müjde dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Yani sadece bu dünyadan çekilip ahiret için yaşamıyor. Yani mesela Bağnazlar'ın şöyle bir sözü oluyor. İşte dünyada cehennemi yaşar, ahirette de cenneti gibi sapkın bir mantığı oluyor. Baktığımızda tamamen Kur'an dışı bir mantık bu. Çünkü Müslümanlar hem dünyada hem de ahirette müjdelendiğini bize Allah bildiriyor. Çünkü yani dediğim gibi, bahsettiğim gibi, mesela bir insan saraya giriyor, her şeye sahip oluyor ama yine de o mutmainlik olmuyor. Ama Müslüman mesela ve sarayda olmasa, daha normal bir yerde olsa bile, yani son derece tevekküllü, son derece mutlu olabildiğini görebiliyoruz. Ve o mutluluğu Allah yarattığını bildiği için, sonsuz kudret sahibi Allah tarafından imtihan edildiği için biliyor. Yani mal da gelse denenmesi için, imtihan için yaratılıyor. Güzel bir, mesela güzellik de bilirse ona, o yine denenmesi için veriliyor. Yani kesinlikle kendini mesela ilahlık edinmiyor. O mala benim bir bilgim dolayısıyla verildi gibi bir putluk edinmiyor hiçbir mala veya bir şeye, kendi aklına. Tamamen teslim oluyor. Biliyor ki ahirette herkes eşit, ancak takva ile üstünlüktür. O yüzden bu dünyaya verilen ne mal, ne mevki, ne görünüm hiçbir şekilde onu etkilemiyor. Tamamen tevekkül ettiği için, teslim olduğu için her türlü, her durumdan çok mutlu oluyor. Çok Allah'ın rızasını arayacak şekilde tatmin olmuş oluyor. Kalbi ferah olmuş oluyor. Ayetin devamında ise Allah'ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Ve yine başka bir ayetinde kim benim hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz diye bildiriyor. Bakın, mutsuz olmaz. Yani Allah müjdeliyor. Kesin vaadi. Ama ne yapması gerekiyor? Allah'ın dediğine tam anlamıyla uyması gerekiyor. Tevekkül etmesi gerekiyor ve o zaman mutlu olacağını, yani hem bu dünyada hem ahirette güzel bir hayat yaşatacağını bildiriyor Allah ayetlerinde. Ve yine başka bir ayetinde onlardan öylesi vardır ki, şeytandan Allah'a sınırım, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru diye dua ediyor Müslümanlar. Yani sadece ahiret için dua etmiyor, bu dünya için de iyilik istiyor. Tabii. Nasıl iyilik? İşte mesela zenginlik istiyor. Hazreti Süleyman'ın örneğini görüyoruz mesela. Veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yoksul iken zengin etmedik mi diyor Allah ayette. Yani onun da zengin olduğunu görüyoruz ama ne yapıyor? Onu yani araç edinmiyor, amaç edinmiyor daha doğrusu. Evet. Araç ediniyor. Onun için yaşamıyor. Ona bağlılık, tutku bulmuyor. Çünkü neden? Bahsettiğimiz gibi o geçici bir yerdeyiz yani. Sadece meta olarak bildiriyor Allah bize. Meta ve süsüdür bu dünya hayatı. Ahiret ise sizin için daha hayırlıdır, daha süreklidir diye bildiriyor Allah ayetinde. O yüzden akıllı bir insan ne yapıyor olmalı? Allah için kullanıyor. Yani ona kaptırmıyor kendisini. Çünkü yok olacak, gidecek. O zaman ne yapması gerekiyor? Sonsuz için değil mi? Allah'ın rızası için onu harcarsın, kullanırsın. Akıllıca olan o. Diğer türlü sadece kısa bir yerde harcayıp bitirmiş olsun. Tüketirsin onu. Yani elinde sonunda bir şey kalmaz. Akıllıca olan sonsuzu istersin. Allah'ın rızasını istersin. Ve Allah'ın istediği şekilde yaşadığımızda zaten hem bu dünyada hem ahirette Allah'ın bize güzel hayat nasip edeceğini bize vaat ediyor inşallah.
Bu dünyanın ızdırap haline dönüşmemesi için biraz önce de bahsettik. Allah rızasının ve sevgisinin olması gerekiyor. Bunların olması için de bu dünyanın geçici olduğunu farkına varmamız gerekiyor. Bunu da sağlayan en önemli şey imanımızın kuvvetli olması. Bediüzzaman'ın bir örneği var. Bir mükellef bir sofra var. O sofranın üzerinde her türlü yiyecek var. Her gelen istediği kadar yiyebiliyor. Ama doyduktan sonra, kalktıktan sonra kalkan herkesi dar ağacına götürüp idam ediyorlar. Şimdi bunu bildikten sonra o sofrada oturan kişi sofradan kalktıktan sonra öleceğini bildiği zaman o sofradaki nimetlerin, farkına varabilir mi diye bir örnek getiriyor. Gerçekten güzel bir örnek. İnkar edenlerin durumu, ahirete inanmayanların durumu da işte bu örneğe benziyor. Ne kadar nimet içinde olduklarını görsek de biz, dışarıdan baktığımız zaman görsek de, zenginlik içinde, mal mülk içinde, her türlü refah var, sağlığı var şeklinde görsek bile, eğer ahiret inancı yerleşmemişse kişide, oluşmamışsa, o dünyadaki içinde bulunduğu nimetlerin hiçbirinden zevk alması gerçekten mümkün değil. Zaman içinde kazanmış da olsa, yani Allah inancı olmadığı zaman bu sefer içine var olduğu, içinde bulunduğu nimetlerin kaybetme korkusu yerleşiyor. İşte edinmiş olduğu şeyler, mesela çocuğu oluyor, eşi oluyor, annesi babası oluyor, onlar yüzünden yaşamış oldukları zorluklar oluyor. Evet. Bunları yaşadığı zaman yine Allah'tan gelen bir hayır olarak görmediği sürece hepsi kendisine bir ızdırap olarak geri dönmüş oluyor. Yani nimetin içinde olmuş olsa bile o kendisine bir şekilde Allah rızası ve sevgisi olmadığı sürece eninde sonunda ızdırap olarak geri dönmüş oluyor inşallah.
Allah sevgisi olmadığında dünya cehenneme döner diye hocamız anlatmıştı.
Evet.
Gerçekten de söylediğin çok doğru. Dünyevi imkanlar olsa dahi insanların manevi ihtiyaçları var.
Tabii.
Sevilmek istiyor insan. Sevgi duymak istiyor. İşte değer görmek istiyor. Birilerine değer vermek istiyor. Saygı duyulmasını istiyor kendisine. Güven duyulmasını istiyor. Birilerine güvenmek istiyor. Bunlar yaratılıştan bizim Allah'ın içimize koyduğu duygular. Ama bu duyguların dünyada karşılık bulabilmesi için bu özelliklere sahip insanlar olması lazım karşısında insanın. Veya kendisinin o özelliklere sahip olması lazım. Yani kendisinin sevilebilmesi, saygı duyulabilmesi, değer verilmesi için kendisine bunu hak etmesi lazım. Nasıl hak edecek? Ya o insanın sevilmesini sağlayacak özellikler neler? Ne kadar çok Allah'ın özellikleri tecelli ederse üzerinde o kadar çok sevilir.
Evet.
Değer görmesi için yine aynı şekilde. Yani biz kendimizi şu şekilde kandıramayız. Diyelim ki ben falanca kişiye işte değer vereceğim. Ama beynimi kandıramam. Onu gerçekten değeri hak ettiğini görmem lazım. Bu konuda beynimi kandıramam. Değeri hak ettiğine dair emareleri, delilleri görürsem beynim buna inanır ve ben o kişiye değer verebilirim, sevgi duyabilirim, güven duyabilirim. Aksi takdirde zorlama bir şekilde duyamam. Ki insanlar da Kur'an ahlakından uzak insanlar bunu yaşıyorlar. Seviyorum diyor ama beyni sevmediğini biliyor. Değer veriyorum, saygı duyuyorum diyor ama içinden saygı duymuyor, değer vermiyor. Böyle olduğunda ne oluyor? Arkadaşlık ilişkileri de işte kadın erkek ilişkilerinde de sorunlar yaşandığını görüyoruz. Bir kandırmaca var. Sevmediği halde sevdiğini söyleme. Ama beyni ona ikna olmamış, onun delillerini görmemiş. Öyle olduğunda tabii sonuç alamıyor ve o duygular hep eksik kalıyor. Sadece dünyevi olarak yaşamaya çalıştığında dünyayı, dünya cehenneme dönüyor o anlamda. Ve dünya gerçekten de %50 cehennem özellikleri, %50 cennet özelliklerinin olduğu bir yer. İmtihan ortamı gereği. Bunların ne kadar çoğunu insanın dünyada yaşayabileceği onun imanıyla orantılı. Eğer imandan uzak yaşıyorsa o zaman işte sevgi, güven, dostluk, vefa, sadakat bunları göremeyecektir, tadamayacaktır. Onun yerine işte öfke, nefret, şiddet, gurur, enaniyet, kibir, alaycılık bunlarla karşılaşacaktır hep. Kendisi de böyle yaşayacaktır. Çevresindeki insanlar da ona böyle davranacaktır.
Evet.
Ancak iman sahibi olduğunda, Allah sevgisi olduğunda, Allah korkusu olduğunda bu duyguları coşkuyla yaşayabilir. Hem dünyada hem ahirette. İnsan inşallah.
Sahte Dünyanın Acıları dediğimiz kitabımızda, hocamız kitabında insanların genellikle, yani çoğunun dünyaya aldandıklarını, yani dünyanın hiç bitmeyecekmiş gibi bir ömür sürmeleri oluyor. Yani insanın içinde gerçekten bir içgüdüsü varmış, var yani. Hiç ölmeyecekmiş gibi bir içgüdüsü var. En şiddetli içgüdü. Ama o bu dünya için değil. O inşallah ahiret için, yani sonsuz cennet için olan bir içgüdü. Ama bu dünya geçici yani. Her şey, bütün gördüğümüz, bütün olaylar, insan bedeni bile çok aciz ve geçici bir zaman sonra mutlaka herkese ölüm geliyor ve mutlaka herkes ölecek. Yani burada süresi kalmayacak. Dolayısıyla süresiz olmayan bir dünyaya şiddetle bağlanıp, değil mi? Yani her şeyi bu dünya amacı üzerine kurup o hayatı yaşamak çok büyük bir aldanış olmuş oluyor. Allah çünkü bir imtihan olarak insanlar dünyaya yolluyor. Bir ayetinde şöyle bildiriyor şeytan Allah'a sınırım. O amel ve davranış bakımından hanginizin daha güzel de bulmasını hanginiz daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı diyor. Yani bir denemek, yani Allah yeryüzünde insanlara bol nimetler veriyor, değil mi? Yeryüzünde güzellikler yaratıyor. Ama hanginizin daha salih davranışlarda, daha samimi, Allah rızası için
davranacağınızı denemek için onları Allah bir süs olarak yaratıyor. Yani çekici ve süslü kılıyor. Gerçekten en güzel, insan hoşuna gidiyor. Ama her zaman acizlikleriyle dolu. Misal bir adam değil mi? Bir güzel bir kıyafet alıyor kendine. İlk başta bayağı iyi bir hoşuna gidiyor ama bir zaman sonra artık hoşuna gitmiyor. Yani eskiyor, ya da bir araba diyelim, bir ev diyelim veyahut da herhangi bir şey hoşuna giden bir şey. Bir zaman sonra mutlaka o ondaki o değeri yitiriyor. Çünkü ona o tatminliği vermez. O sonsuz güzelliği, sonsuz içindeki o mutmainliği vermez. Ancak o cennette vardır işte. Evet. Burada Allah dünyada sırf onu imtihan için insanlar için veriyor. Bir ayetinde şöyle bildiriyor. Size verilen her şey yalnızca dünya hayatının meta ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız diyor Allah. Değil mi? Allah gösteriyor. İmtihan için yarattığını da bildiriyor. İşte bakıyoruz, iman hakikatlerini de görüyoruz. Allah'ın her şeyi, her an Allah'ın kontrolünde geliştiğini. Değil mi? Mesela insan kendi bedenine bakıyor, kendi vücuduna bakıyor. Hiçbir şey kendi kontrolünde değil. Hiçbir şey kendi seçmiyor. Değil mi? Kalbini kendi attırmıyor, midesini, işte mukus tabakasını salgılaması kendi şey yapmıyor. Hücrelerin içine enerjiyi veyahut da attık maddeleri dışarı atılmasının kendi hiçbir kontrolünde değil. Bir ayetinde Allah şöyle bildiriyor, şeytan Allah'a sığınım. Yeryüzünde yedi göğü ve gökleri ve yedi göğü yaratan odur diyor. Yerin benzerini de yarattı, yaklaşık olarak söylüyorum. Emir bunların arasında durmadan iner diyor Allah. Sizin her şeyin gerçekten Allah'ın ilmiyle kuşattığını bilmeniz ve her şeyin evet Allah'ın ilmiyle kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için diyor. Değil mi? Biz baktığımızda her şey Allah'ın kontrolünün dahilinde gerçekleşiyor. Yani bedenimizde olsun, dış dünyada olsun. Dolayısıyla bu dünyanın da bir imtihan yeri olduğunu bilincinde Allah çok açık ve net şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bu dünyaya öyle değil mi, insan kapılması, avlanması çok büyük bir kayıp olur. Çünkü o zaman işte ölüm geldiğinde, Allah'ın huzuruna çıktığında bu bütün nimetlerden, bu bütün her şeyden sorulacak. O zaman işte o pişmanlık gelmiş oluyor. İşte o gün, o ölüm gelmeden önce mutlaka insan yapması gereken şey samimi bir şekilde düşünmesi lazım. Değil mi? Ben niye geldim, ne için varım, ne yapmam gerekiyor deyip samimi bir şekilde düşünüp Kur'an'a göre, yani Kur'an'ı ondan sonra ayetlerini hayatına geçirip samimi bir şekilde o Kur'an'daki ahlak, Allah'ın bildirdiği ahlak, Allah'ın bildirdiği yolu benimseyip hayatını bu düzende koyması gerekiyor. Tam bu düzenle koyarken tabii ki hataları olur, işte yanlışları olur. Ne yapacak? Hemen tevbe edip devam edecek yani. Önemli olan samimi olması. O yolda başvurup Allah rızası için hayatını sürdürmesi inşallah. Aldırmaması lazım inşallah.
İnşallah. İnsanlar yaratılış ve yaşama amaçlarını, Allah'a kulluk etme, nasıl kulluk edeceklerini ve tüm hayata dair tüm her şeyi Kur'an'dan öğreniyorlar. Ve daha önce de belirttiğimiz gibi esas yaşamın başlayacağı yer ahirettir. Bundan dolayı da dünya hayatı ayetlerde de bildirildiği gibi oyalanma yeri ve denenme mekanıdır. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında çok kısa ve göz açıp evet, kapayıncaya kadar bir sürede belli oluyor. Ve sadece dünyada geçirdiğimiz zamandan ufak ufak hatıralar kalıyor. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Çok güzel bir bahar mevsimi, bahar bir günü ve ırmak, bir tane ırmağın kenarındayız. Çok güzel bir su sesi, hafif gelen bir su sesi. Onunla birlikte hafif ezen bir rüzgarın vermiş olduğu bir ferahlık, ferahlatıcı bir rüzgar. Sonra çok sevdiğimiz bir dostumuzla sohbet ediyoruz. Rüyamızdayız. Çok güzel sevdiğimiz dostumuzla sohbet ediyoruz. Ve pat diye bir anda uyanıyoruz. Her şeyin o an gerçek olmadığını, yalnız yatağımızda yattığımızı görüyoruz. Ve hiçbir şeyin aslında gerçek olmadığını görmüş oluyoruz. Bir de bunun tam tersi şekilde normal uyanık haldeyken gerçekleştiğini varsayalım. Sorduğum zaman hangisini isteriz? Tabii ki gerçekte olanı isteriz. Çünkü hiç kimse rüyasında kaybettiği şeylerden dolayı üzülmez. Yani, tabii rüyasındaki gördüğü şeylerden dolayı eğlenebilir, zevk alabilir ama hiçbir şey gerçekte yaptığı kadar zevk vermez bir insana. Tabii bundan dolayı rüya ile gerçeğin kıyaslanması gibi ahiret hayatıyla dünya hayatının da kıyaslamasını yaptığınızda dünya hayatı kısa ve geçici kalıyor onun yanında. Ahiret hayatı ise sonsuzdur. Allah ahirette insanların dünyada çok kısa kaldıklarını gösteren bir ayet Kur'an'da belirtmiş inşallah. Dedi ki şeytanın Allah'a sınırım. Dedi ki 7 yıl sonrası 7 yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz. O halde Kur'an'da bildirildiği gibi Kur'an ahlakına göre yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetleri tabii ki biz de arzulayacağız, biz de isteyeceğiz. Ama inkarcılar gibi değil. Biz Allah'ın bu lütuflarını, Allah'ın rızasını kazanmak için kullanacağız inşallah. Ve bunun için cenneti müjdelemiş Allah müminlere ve bunun için büyük bir umutla bekliyoruz inşallah.
İnşallah.
İnsan yaşadığı her an Allah'ın kendisi için yaratmış olduğu yüzlerce güzellik ve nimetlerle karşılaşır. Tüm bu güzelliklere rağmen bilinmesi gereken bir gerçek var. Allah ayetinde şöyle bildirir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. ayetinde Allah gördüğümüz her şeyin sadece bir görüntüden ibaret olduğunu açıklıyor. Başka bir ayette kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Allah o amel, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Mülk suresi 2. ayetinde. Dünya bir imtihan yeridir. Allah inananların kötülükten arınması ve cennet ahlakına sahip olması için bu dünyayı devam ettiriyor. Yani kıyamet vaktine kadar insanların cennet ahlakına sahip olmasını bekliyor. Cennet ahlakına yani sahip olmak için de insanın ilk önce Allah korkusu ve Kur'an'a hakim olması gerekiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sözlerini, ayetlerini insan kendine benimsediği zaman yapılmaması gerekenleri yapmayıp yapması gerekenleri yani namaz kılmak, Allah korkusu, İslam'ın beş şartı sadece İslam'ın beş şartında ibaret değil. İçindeki insanın samimiyet bu şekilde yaşamaya devam ettiği zaman zaten bir cennet ahlakına sahip olmuş oluyor. Yani samimi bir mümin olduğu zaman cennet ahlakıyla ahirete hazırlanmış oluyor. Ya başka bir ayetinde kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Bunlar şu değersiz olan dünyanın geçici yararını alıyor ve yakında bağışlanacaksınız diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir şey söylemeyeceklerine ilişkin kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. Allah'tan korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Allah'a akıl erdirmeyecek misiniz? Arap suresi 169. ayet. Allah dünya hayatında Allah'ın rızasını gözetmeden elde edenlerin geçici ve değersiz olduğunu hatırlatmak istiyor bu ayetinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de birkaç hadisini okumak istiyorum. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki cennette yay kadar bir yer güneşin üzerine doğduğu veya battığı şeyden dünyadan daha hayırlıdır. Sizden birinizin yay kadar veya kamçısı kadar cennetteki bir yer dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Allah Kur'an ayetleriyle insanlara dünya hayatının gerçek yönünü de bildiriyor. Sizden kovulmuş şeytan Allah'a sınırım. Sizden birinizin yay kadar pardon bunu okumuştum.
Yani çok şimdi kıyas kabul etmez yani. Değil mi? Peygamberimiz tabii işaret ediyor. Cennetle dünyada demişti hocamız. Kendi halini görmek bile istemez insan. Bakamaz yani cennette. İnşallah. Evet. Bu kıyas kabul edecek bir şeyi yok. Durumu yok
Allah
inşallah.
Allah bizden istediği Allah övgüyle tespit etmemiş. Bütün her şeyi Allah'ın yarattığını değil mi? Doğruyu söylememiz. Yani evet. Her şeyi Allah yaptığı bir dünyada, kainatta yaşıyoruz. Hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Allah'ı niye övgüyle tespit etmeliyim? Allah'ın her dediği doğru olduğunu Allah bize gösterdi yani. Ya şimdi o zaman sen Allah'ın dediklerini uygulamadığın zaman acıyı çekiyorsun. Allah evet. Bunu söylüyor sana. Evet. Beni Allah her şeyi yarattığını gösteriyor. Bilimsel olarak gösteriyor. Kur'an'da yazan her şeyin doğru olduğunu gösteriyor değil mi? O bilimsel delillerin o doğru olduğunu. Allah cennet cehennemin de doğru olduğunu buradan değil mi 300'den fazla ayette 1400 sene önce indirilen bir kitapta daha günümüzde bulunan bilimsel bulguların burada doğru olarak görüyor olmamız Allah'ın kitabı olduğunu bize net olarak ispatlıyor. Ve böylece kesin bilgiyle iman ediyoruz. Ve içindeki o cennet cehennemi nasıl davranırsak nasıl sonuç bulacağımız. Çünkü kainatı yaratan Allah tüm kainattaki kuralları şu anda koyup onların işlemesini sağlayan değil mi? Her emriyle her saniye biraz önce Muhammed'in söylediği emir bunların arasında durmadan iner. Allah'ın her şeyi ilmiyle sarıp kuşattığını ve Allah'ın her şeye güç yetirdiğini bilmeniz ve öğrenmeniz için diyor. İşte biz bunları bu bilimsel delillerle öğreniyoruz. Bütün gücün Allah'ın olduğunu biliyorsunuz. Bütün gücün, bütün ilmin Allah'a olduğunu, her şeyi sarıp kuşattığını, her saniye Allah'a muhtaç olduğumuzu görüyoruz. O zaman Allah'ın her dediği doğru ve Allah'ın dediğine göre yaşarsan bu acıyı çekmeyeceğiz. Dünya hayatındaki İşte kıskançlık, bencillik, haset, bunlardan arının diyor Allah. Gerçekten arınıyorsun, rahatlıyorsun. Allah'a yönelin diyor. Bütün dünya hayatını var zannetmeyin. Siz ahiret için, benim rızam için çalışın. Beni yüceltin, kalbinizi ferahlatacağım diye söylüyor değil mi?
Evet.
Ancak en büyük iş Allah'ı anmaktır diyor. İlk işimiz Allah'ı anmak olduğunu, yani yaptığın işin önemi olmadığını, her işte Allah'ı andığı zaman ferah bulacağını, kalpler yalnızca Allah'ı anmakla tatmin bulur diyor Yüce Rabbimiz. Bunu bu şekilde yaptığın zaman tatmin olacağını ve ne kadar verici olursan, yani bu sana Allah'ın verdiği malları görüntüde insanlarla ne kadar paylaşırsan, insanların iyiliğini ne kadar istersen bu dünyada o kadar huzurlu yaşayacağını ve sonunun da huzurlu olacağını söylüyor. Buna direniyorsa bir insan, yani bunun tersine düşünüyorsa, buna inanmıyorsa ki gerçekler ortadayken, o zaman bu acıya katlanmak zorunda. Yani Müslümanım diyen insanlar da bu sıkıntıyı yaşıyorsa yanlış kaderi anlayışlarından dolayı, tevekkül anlayışlarından dolayı. Yani Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlık, yani iman olmadığı zaman bu acılar başlamaya başlıyor. Değil mi? Başlıyor hepsi arka arkaya. Onun için Allah'ın istediği gibi bir imanı Kur'an'da öğreniyoruz. Yani hurafelerle, atalarımızdan değil. Atalarımızın öğrettiği şeyin sonucunda dünyaya bakın şu anda. Yani atalarından öğrenilen dinle, İslam'la bakın millet birbirini kesiyor, öldürüyor. Kin, nefret, kıskançlık. Evet. Müslüman cemaatler birbirine kinli. Hatta paramparçalar. Neden paramparçalar? Allah'ın birlik olun ayetine uymadıkları için. Allah'a çekişmeyin diyor, gücünüz gider diyor. Tam tersini yapıyor, çekişiyor. Gerçekten gücü gidiyor. Birbirlerinin suratında değil mi? Acayip bir kin öfkeyle birbirlerine saldırıyor. Evet. İki Müslüman topluluk veya diğer İran, Irak birbirine saldırıyor. İşte bunların acılarının başlamasının sebebi Kur'an ayetlerine tam olarak uyulmaması. Allah'a uymazsan Allah da ben bu acıyı sana yaşatacağını söylediği için Kur'an'da.
Evet,
bu acıyı yaşıyorsun. Bu kadar basit. Yani çok böyle yani kendini yani. Kendinden bir şeyler, yani dünya hayatında hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Bunu bir kere anlamıyorlar. Yoktan yaratılan bir varlık, koskoca bir kainat var. Her an Allah tarafından yaratıldığı için var. Onun içindeki olan olaylara emir her an indiği için var. Allah bir ayetinde konmuş yetenasını, Allah dileseydi onlar birbirini öldürmezlerdi. Ancak Allah dilediğini yapandır. Sanat, yani buradaki her şeyi yapan Allah olduğunu farkında değil. Evet. Ve sebebi de Allah'ın ayetlerine uymaması. Evet. Allah'ın ayetlerine uymazsanız sizi acı, sıkıntılı bir geçim vereceğim. Değil mi? Sizi ne zaman iman edene kadar yalvarıp yakarsınlar diye diyor Yüce Rabbimiz. Evet. Yalvarıp yakarına kadar ve ondan vazgeçene kadar da bu sürecek inşallah.
Bu anlattığımız bilimsel bir gerçek aynı zamanda. Tabii. Yani kaderi anlayamamaları, mesela bağnazların hakikaten hükümleri yanlış değerlendiriyorlar. Bağnazlığa uyuyorlar ve yanlış hükümleri uyguluyorlar. Farzları, haramları, helalleri farklı oluyor Kur'an'a göre değil. Ve onun sonucunda bunlar gerçekleşiyor. Bir de yanlış kader anlayışları var. Onu da bir türlü kavrayamıyor bir kısım insanlar. Şimdi şu ifadeyi çok sık duyuyoruz. Cüz'i irade, külli irade. Ama öyle bir kullanıyorlar ki bunu. Yani normalde cüz'i irade, külli iradenin içindedir. Onu da Allah yaratır inşallah. Yani cüz'i irade var. Tamam, yani bir şey yaparken biz bir karar alıyoruz ama onu yine Allah yaratıyor. Yani Allah'ın iradesi vardır esas. Biz gölge varlığız. Şimdi bunun deneyi de var. Yani bilimsel bir gerçek bu aynı zamanda. Hep anlatıyoruz. İşte iki düğme verildiği zaman birine MR cihazıyla bakıldığı zaman mutlaka 6 saniye önce harekete geçilmiş oluyor. Kararını değiştiremiyor kişi, mutlaka o kararı uyguluyor. Dışarıdan bakan da hangi kararı uygulayacağını önceden söyleyebiliyor. Evet. Sen diyor sağ düğmeye basacaksın sağ düğmeye, sol düğmeye basacaksın sol düğmeye. Şimdi bunu bütün hayatımıza yaydığımızda biz şunu görüyoruz. Her aldığın kararda, her yaptığın hareketten 6 saniye önce beyinle harekete geçilmiş oluyor. Mesela şimdi ben konuşuyorum. Net bir gerçek, bilimsel gerçek. Benim beynimde hep 6 saniye önceden karar alınıyor. Benim kararım 6 saniye sonra geliyor. Ben o kararı verdiğimi zannediyorum o zaman. Çünkü karar senden önce alındığına göre. Bir deney daha var. Ekranın karşısına oturtuyorlar denekleri. Ekranda yani deneyi yapan kişi duygusal reaksiyon uyandıracak görüntü veya boş ekran gösteriyor. Hangi ekranı göstereceği belli olmadan bir süre önce, yani yarım saniye önce mutlaka kişinin vücudundaki, yani galvanik cilt reaksiyonu deniyor, mutlaka ekrana uygun olarak oluşuyor. Yani ekrandan önce insanın vücuduna cevap veriyor. Şimdi bunu da biz yayalım. Her görüldüğün görüntüye senin önceden hazırlanmış oluyorsun. Yani kader üzere. Yani her yaratılan görüntü belli kaderinde. Senin vereceğin cevap da belli. Her şeyi yapmadan 6 saniye önce sen zaten o cevabı da vermek üzere hazırlanmış bulunuyorsun. Kararını da kendin alamıyorsun zaten. Şimdi bu bize net kaderin
ispatı oluyor inşallah. Yani biz Allah'ın bizim için yarattığı çok hayırlı bir kaderi yaşıyoruz inşallah. Ya yani mutlaka hayırlı. İnsanın aleyhine olabilecek hiçbir şey yok inşallah. Allah diyor müminlerin aleyhine kesinlikle yol vermez. Yani insan iman ettiği zaman onun aleyhine hiçbir durum yok. Mutlaka Allah'ın sonsuz rahmeti, hoşnutluğu ve rızası eğer kazanmışsa inşallah ki şimdi tabii zamansızlık boyutunda şöyle de bakılabilir. Doğrusu o zaten. Yani biz ahiretteyiz. Zamansızlık boyutunda zaten yaratılıp bitirilmiş. O zaman inşallah kişi ya cennetten ya cehennemden dünyaya gelmiş oluyor. Orada bulunmasının sebebini Allah gösteriyor. Yani dünya hayatıyla. O kısacık dünya hayatında ki hafızadaki bilgiyi yaratıyor Allah. Yaşanmış olarak inşallah. O zaman neden orada olduğunu da bilmiş oluyor inşallah.
Bir de burada en önemli söylediğin şey çok doğru. Şimdi biz yoktan yaratılıyoruz hiçlikten. Evet. Yani yoktan yaratılıyoruz, sürekli yaratılmak zorundayız. Yani bir robot yaptığında iradeden bahsetti ya, irade-i cüz'i dediğiniz. O cüz'i irade bir robot yaptığını düşün. Mesela Japonlar bir robot yazdı değil mi? O robot, yani biz de yoktan yaratıldığımız için biz kendimizi ona benzetebiliriz. Onun içine ne yüklendiyse, hangi soru sorulduğunda ne cevap verileceği içine yüklendiyse aynı şekilde o şekilde davranıyor. Hiçbir zaman onu ona veren, özellikleri verenin söylediğinin dışında bir şey davranabiliyor mu? Allah, Yüce Rabbimiz Allah dilemedikçe sizler dileyemezsiniz diyor. O robotta onun yazılımcısı onu yazıp da ayrı bir şey yapabiliyor mu? Onun dışına çıkabiliyor mu? Yazılan çizgilerin dışında, kaderinin dışında. Asla çıkamıyor. O zaman biz de yoktan yaratıldığımız için buna iman etmek, irade-i cüz'i dediğimiz şey Allah'ın iradesi, Allah'ın bize takdir ettiği kader doğrultusunda bize verdiği her şey, görüntüde ne gösteriyorsa onu görüyoruz. Zaten görme olayı da bu şekilde gerçekleşiyor. Göze fotonlar geliyor, elektrik sinyaline dönüşüyor. Görme merkezine gittiğinde o elektrik sinyalleri, şifrelenmiş olan şeyi görme merkezi diyor ki ha bu 2 artı bir eksi şudur, araba diyor mesela. Onun daha önceden oraya yüklenmiş olan bir şeyi dışarıda görebiliyorsun. Yani Allah'ın bize yüklemediği, göstermediği, yaratmadığı, lütfetmediği hiçbir şeyi biz alamıyoruz, tadamıyoruz, dokunamıyoruz. Hiçbir zaman yiyemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Onun için biz Allah'a her an muhtacız. Her şeyi Allah verdiği için her an şükür halinde olmamız gerekiyor inşallah.
Bir dilim sürçmüş, onu düzelteyim. Tabii. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz tabii. Sabahın körü değil de tabii öyle değil de. Yani sabahın erken saatlerinde bir insan da işe gidiyor, kalkıyor. Tabii. Namazını kılıyor mesela, ibadetlerini yapıyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Kader ve Allah'a tevekkül çok önemli. İnsanın hayatındaki rahat yaşayabilmesi için temel özelliklerden ikisi bunlar. Yani kadere iman etmek ve gerçekten bunu kalben yaşamak, hissetmek ama. Biz daha doğmadan, var olmadan önce bizim şu an burada olacağımız, değil mi? Bu kelimeleri ağzımızdan çıkacağı Allah katında yazılmış, belli. Zaten bu an geldiğinde olay gerçekleşiyor. Yani biraz önce bilimsel olarak açıkladın 6 saniye örneğinde ama biz daha doğmadan, daha insanlık var olmadan önce bizim şu anda burada bulunacağımız, herkes isim isim tek tek burada oturacağı yer, alacağı şekil, değil mi? Ne söyleyeceği, ne düşündüğü Allah katında belli. İnsan bunu düşünecek bir kere. Yani bunun dışında demek ki biz başka bir şey, Allah'ın yazdığının dışında, Allah'ın belirttiğinin dışında bir şey yaşamamız mümkün değil. O zaman bize bu gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor. Neden? Her atacağım adım, Allah katında belirlenmiş. Ben Allah'ın dediğinin dışında bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman beni sıkıntıya sokacak, zora sokacak, değil mi? Yani stres yapacağım, üzüleceğim herhangi bir olay var mı? Yok. Zaten ne yaparsam yapayım, ben Allah'ın dediğini yapıyorum. Onun dışında bir olayın gerçekleşmesi de mümkün değil. Ben Allah'ın dediğini yaptığım gibi etrafımdaki evet. olaylar da Allah'ın dediği şekilde gerçekleşiyor. Yani X bir şahıs da bana karşı bir hareket yapıyorsa, bana karşı bir tavır takınıyorsa, Allah dediği için, Allah'ın kontrolünde olarak onu bana yapıyor. Ya bana çok kötü bir laf söyledi, çok üzüldüm. Demek ne kadar yanlış değil mi? Yani onu söyleyen, söyleten zaten Allah. Yani senin ona üzülmen de o derece bir garip olur. Yani Allah'ın söylettiği bir şeye haşa Allah'a karşı isyan ediyormuş gibi olursun. Allah'ın dediğine üzülmüş olursun. Öyle bir şey olmaz. Allah'ın kaderde yarattığı gerçekleşiyor zaten. Ayette Allah şöyle belirtiyor. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. Çok açık değil mi ifade? Allah ne yazdıysa bizi onunla karşılaşıyoruz. O olay gerçekleşiyor. İyi veya kötü. Dünya hayatında gerçekleşen her olay Allah'ın dilemesi dışında. O bizim Mevlamızdır. Gerçekten Allah bizim Mevlamız değil mi? Ondan başka varlık güç var mı? Yok. Her şey Allah'ın yarattığı gölge varlıklar. Bizim zihnimizde Allah'ın bize algılattırdığı, ruhumuzu algılattırdığı görüntülerle muhatap oluyoruz. Evet. O görüntüye insan üzülür mü? Üzülmez. Yani rüya örneğini sürekli veriyoruz ama gerçekten önemli. Şimdi rüyanda çok sıkıntılı bir durumda, zor bir durumda karşı karşıya kaldığını düşünsün bir insan. O rüya anında ne kadar üzülürsen üzül, ne kadar sıkılırsan sıkıl. Değil mi? Uyandığında onun bir hiç olduğunu, bir hayal, bir görüntü olduğunu, yani zihninde oluşan bir algı olduğunu anlayıp uyandığında av yokmuş diyorsun.
Dünya da seviniyor, evet.
Dünya, rüyası üzülüyor mu insan uyandıktan sonra? Ya yani, ne rüyada da ne oldu böyle?
Ya o kafayı takıyorum, takmıyor. Yok çünkü yani olmayan bir şey gözükmüş sana. Yani olmayan bir şey derken Allah'ın algılattırdığı bir görüntü.
Gerçek
bir film oynamış, sen onu, film bitmiş, kalkmışsın, yok artık o. Evet. Yani ona ne kadar üzülmememiz gerekiyorsa buna da üzülmeyeceğiz.
Ya zaten pardon sözünü kesip şunu ilave etmek istiyorum. Dünyada dahi insan başından geçen olaylar... Uzunca bir zaman geçtikten sonra onları da aynı unutuyor. Yani çok
tabii.
Kendince sıkıldığı, işte kafaya taktığı konuların bir süre sonra hiç hükmünde olduğunu kendisi de görüyor. Kendisi şahitlik ediyor buna.
Evet.
Bir şeyden daha iyi anlıyor. İleriden geriye bakın yani böyle inşallah değil mi? İnsan ileriden geriye baksa. Yani
tabii ya, şu andan geçmeye baksa.
Şu an 10 yıllardan geriye baksa insan. O anki dediği böyle işte sıkıntı, stres yaptığı hiçbir şeyin önemli olmadığını, vesvesesinin hiçbir şeyin önemli olmadığını görür. Yani inşallah.
Ayetin devamında Allah şöyle diyor. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Allah, yani güvenecek olan Allah'tan başka bir güç, bir varlık yok. Demek ki sadece biz Allah'a tevekkül edeceğiz, Allah'a güveneceğiz. Allah'ın bizim için yarattığı kaderin çok güzel olduğunu her zaman bileceğiz. Yani bu güveni ve huzuru yaşayacağız. Ancak ama bunu yaşadığı zaman Allah huzur veriyor. Eğer bunu kalben hissetmiyorsan, sözle söyleyip ama bunu yaşamıyorsan, hayatına geçirmiyorsun. Yani bunu kalben hissetmiyorsan o zaman huzurlu bir hayatın zaten olmuyor. Demek ki bunun farkına varmamışsın demek. Bir de mesela İslam'ın 5 şartı diye bahsediyoruz yani programlarımızda. İnsanlar bunları yaşadığında, hayata geçirdiğinde kendilerini Müslüman olarak addediyorlar. Yani bunlar yapsak yeter diyorlar. Ama Allah bakın Kur'an'da birçok ayetinde belirtiyor. Değil mi? Yani İslam'da bizim güzel Kur'an ahlak özellikleri var. Yani onları da Allah bize emir ve tavsiye olarak sunuyor. Onları da aynı namaz kılmak nasıl bir ibadetse, yerine getirmemiz gereken oruç tutmak nasıl bir ibadetse, Allah'ın o belirtmiş olduğu güzel ahlak özellikleri de yerine getirmemiz gereken özellikler.
Farz hepsi.
Farz yani. Onu aynı şekilde bakmak lazım. Öfkelendiğinde öfkelerini yenerler diyor. Demek ki öfkelenme, yani öfkelendiğinde senin öfkeni yenmen lazım. İnşallah. Allah üzüntü duymayın diyor. Şimdi ayet okuyacağım. Gerçekten şimdi kaderden bahsettiğimiz için onunla ilgili bir ayet okuyacağım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinize meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki. Bakın her şeyden bahsediyor Allah. Yeryüzünde, göklerde olan ne varsa ve size isabet eden herhangi bir olay, bir musibet eden herhangi bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Allah katında zaten o kitapta kader, Allah'ın yaratmış olduğu kaderde belirlenmiş, yazılmış. Ne gerçekleşirse gerçekleşsin. Bu çok net bir ifade. Bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Allah için çok kolay. Allah yaratan, her an yaratıyor. Yani Allah kaderi de var ediyor. Biz tek bir anda olmuş bitmiş. Şu anda burada duruyoruz ama bizim aslında cennette olanlar cennette, cehennemde olanlar cehennemde aynı anda. Yani tek bir anda bitmiş. Ayetin devamında bakın Allah aslında net olarak ifade ediyor. Öyle ki elinizden çıkana karşı üzüntü duymayın. Bu da bir ibadet. Yani senin başına gelen zor bir olay, senin kaybettiğin herhangi bir şey, yani başaramadığın bir olay. Bundan dolayı üzüntü duyuyorsan aslında Allah'ın dediği bir şeyi yapmamış oluyorsun. Allah değil mi? Yani vakitlice namaz kılın dediğinde sen vakti geldi namaz kılıyorsun değil mi? O vakti geldi namaz kılmazsan Allah'ın dediği ibadeti yerine getirmemiş oluyorsun. Bunun da vakti geliyor. Yani o üzülmeyin. Olayla karşılaştığında seni zahiren üzecek gibi bir olayla karşılaştığında Allah o zaman üzülmeyin diyorsa o an geldiğinde üzülmemen gerekiyor. O da bir ibadet. Değil mi? Ve Allah'ın size verdiklerinden dolayı da sevinip şımarmayın. Şimdi o da ayrı bir konu. Bu sefer de bir başarı elde ettin. Senin hoşuna gidecek bir olay gerçekleşti. Bunda da şımarmaman gerekiyor. Yani çünkü zaten onu yapan da sen değilsin. O da kaderinde gerçekleşen, kaderinde yazılmış olan bir olay gerçekleşiyor. Yani bunu ben yaptım, ben başardım, ben çok akıllıyım, çok başarılıyım derse insan orada da kaybetmiş oluyor. Allah'ın dışında kendine bir güç vermiş oluyor.
İftira etmiş.
Yani Allah aşağı değil mi? Allah yani Allah'ın büyüklüğünü görmezden gelmiş oluyor. Kendini büyük görmüş oluyor bu sefer. Ben yaptım, ben başardım, ben elde ettim. O da yanlış. Şımarmayasız. Allah büyüklük tahsiye böbürlerini sevmez diyor. Gerçekten bunu zaten kibir ve enaniyet olduğunu belirtiyor. Yani üzülmek de enaniyet kibir. Şımarmak da enaniyet kibir. Yani neye üzülüyorsun? Kendinden mi? Yani karşı taraf mı seni üzdü? Yani karşıda bir şey mi vardı da seni üzdü? Veya üzülecek olan bir varlık vardı, üzülüyor mu? Yani sen o zaman kendine benlik vermiş oluyorsun veya karşı tarafa da benlik vermiş oluyorsun. Allah bunun böyle olmadığını, zaten ben yaratıyorum seni de, onu da ben yaratıyorum. O zaman bu olaylara, olmuş ve bitmiş olan olaylara sen niye üzülüyorsun? Allah diyor inşallah. İşte bu tip, eğer bundan habersiz olan insanlar varsa, hayatın, her şeyin Allah'ın kontrolünün dışında gerçekleştiğini düşünen insanlar oluyor.
Şirk koşan insanlar.
Evet, yani bir zorluk sıkıntıyla karşılaştığında bu onun başına gelen bir olay ve onu çözebilmeye çalışıyor bu sefer. Ya bu olay geldi, ben bunu çözmeye çalışayım. Ya o zaman ayrı bir sıkıntıya giriyor. Zaten kendisine sıkıntı isabet etmiş, bir de onu kendisi çözmeye çalışıyor olayları. Yani kendine göre yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Allah katına çözülmüş olarak zaten yaratıldığını unuttuğu için bu sefer kendi yöntemleriyle, dünyevi yöntemlerle onu halletmeye çalışıyor. Sıkıntıdan sıkıntıya giriyor. İşte bu da ayrı bir yanlışlık.
Buradan da şunu anlıyoruz. Sadi ayetlerde Allah haber veriyor. İman ettik demeyin, sadece teslim olduk deyin. Yani iman etmek çok farklı bir boyut. Yani insan kendini Müslüman olarak addedebilir, öyle tanımlayabilir. İbadetlerini yerine getirdiğini de söyleyebilir. Ama bu onun imanın tüm güzelliklerini yaşadığı anlamına gelmiyor. İmanın ölçüsünde insan bu nimetlerden, Allah'ın yaratmış olduğu bu güzelliklerden istifade edebiliyor. Tevekkülü o oranda oluyor. Allah'a olan sadakati o oranda oluyor. Bir olayla karşılaştığı zaman teslimiyeti o oranda oluyor. İmanın ölçüsünde. İbadetlerini yerine getiriyor olabilir. Ama imanın özünü kavramamışsa, Allah'ın her şeye güç yitirdiğini, Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şeyin gerçekleşmediğini tam olarak kavrayamamışsa, o zaman işte kendi başına gelen olaylarda bu gibi sıkıntılar yaşıyor. Demek ki sadece inkar edenlerin yaşadığı bir sıkıntı değil bu.
Tabii.
Şirk. İman ettiğini söyleyen ama şirk içinde olan kimselerin en çok acısını çektikleri bir dünya bu.
Tabii. Biz bundan arınmak için buradayız.
Evet.
Yüce Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor, konmuş yatan ası. Ey mutmain olmuş nefis! Sen Allah'tan hoşnut olmuş ve o da senden hoşnut olmuş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Yani maşallah, biz burada arınmaya geldik ve bu pislikten, şirk denen beladan, değil mi? Her şeyi Allah'ın yarattığını tam olarak bilip Allah bize öğretecek ve o şekilde Allah'ın huzuruna hoşnut edici, Allah'ın rızasına uymuş ve hoşnut edilmiş olarak Allah'a, değil mi? Biz de Allah tarafından hoşnut ediliyoruz. Yani Allah'ın bu lütfunu insanlar kaçırıyor yapmayarak, şirke uyarak, benlik vererek. Biraz önce anlattığın şeylerin en önemli hayatı konu, dünya hayatının tek acısı şirk koşmak.
Evet.
Acı vermesinin sebebi senin vazgeçemeyeceğin şeyler olması. Şartlara bağlı bir imanın olması. O senin şartların var. Yani böyle olursa öyle bir şey yok. Allah'a göre bir din var İslam. Yani evet. Buna uyduğun şekilde ancak huzur bulacağını bir türlü insan onu kavramak istemiyor. Hep o putlarıyla yaşamak istiyor. Ama putlarıyla ancak acıyı çeker insan şu an.
Tabii yani. Evet. Allah insanı yaratıyor bu dünyada. Ve imtihan olması için tabii çeşitli olaylar da yaratıyor. Yani ilk önce bakıyoruz mesela Kur'an'ı gönderiyor bize nasıl yaşamamız gerektiğini. Mesela işte Bülent'in dediği gibi öfkeni yer. Mesela öfke yaratıyor Allah. Yani öyle bir öfkelenecek bir durum yaratıyor normal cahiliye insan baktığımızda. Normal öfkelenebilir bir insan. Ama Müslüman orada deneniyor, özel olarak yaratıyor. Veya mesela birisi sana incitici bir söz söylüyor. Onu da Allah yaratıyor dediğin gibi. Özel olarak hepsinin Allah tarafından yaratıldığını bilmesi gerekiyor. Gerçek anlamıyla tek ilahın, değil mi? Allah tek ilah edinirse hiçbir şekilde bu niye böyle söyledi veya öyle buna başkalarına putluk edinmez, ilahlık atfetmez ve tam anlamıyla imtihan olduğunu bilir ve o anda isyan değil şükreder. Yani Allah'ın istediği şekilde bir tavır sergiler ve Allah da ayetinde bildiriyor şeytanın Allah'ın Rabbini şöyle buyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten sizi arttırırım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek şiddetlidir. Yani sen o anda imtihan olmasının bilmen gerekiyor. Mesela sadece benden korkun diyor Allah. Yani başka hiçbir şeyden korkmayın. Mesela özel olarak da Allah böyle başka şeyler yaratıyor Allah görüntünde. Fakirlikten korkutuyor, mallardan eksiltmekte korkutuyor. Mesela malını özel olarak mal veriyor sana Allah denemek için. Ne yapacaksın bunu diye? Şımaracak mısın Bülent'in evet. okuduğu ayeti gibi? Yoksa sen onu Allah'tan geldiğini bilip son derece yine aynı şekilde devam yaşayıp onu Allah yolunda harcarsın. Kendi ihtiyacın için harcarsın. Veya aynı şekilde yine o malı alıyor özel senden. Allah alıyor mesela. Diyor ki yok falanca kişi şöyle şöyle yaptı o yüzden kaybettim malımı veya daha dikkatli, evet, daha dikkatli davranmalıyım. Şurada dikkat etmedim, o yüzden kaybettim diye kendine ilahlık atfediyor mesela yine. Halbuki orada Allah onu bir şeye vesile ediyor ama Allah istediği için onu alıyor senden ve deniyor. Sen ne yapacaksın? Yani üzülecek misin kaybettiğinden dolayı? Çünkü Allah veriyor, Allah alıyor. Sen o anda tamamen tevekküllü davranırsan Allah'ın rızasını kazanmış oluyorsun. Önemli olan da o zaten. Yani burada malı kazanmak, kaybetmek önemli değil. Aynı şekilde mesela Allah PKK'yı yaratıyor. Sen ondan çekinip korkup neyse verelim gitsin kurtulalım mı diyeceksin. Evet. Yoksa o değil mi pislik kahpe kardeş olan örgütlere sen o itlere karşı hiçbir şekilde orada korku göstermeyip Allah tarafından yaratıldığını kısa bir süre sonra da onların yok olacağını bileceksin. Çünkü Allah müjdeliyor yani iman edenlerin üstün geleceğini bildiriyor.
ve hiçbir şekilde inkarcılara yol vermeyeceğini müminler aleyhine müjdeliyor bize. O yüzden tamamen bir görüntü olarak, imtihan olarak Allah kısa bir dönem onları yaratıyor. Sen onlara karşı yine aynı şekilde Allah'ın bildirdiği şekilde mücadeleni sürdüreceksin. Nasıl? İlmi bir şekilde. İşte kanunla, hukukla Müslüman yapması gereken bu dönemde ilmi bir mücadelesi olması gerekiyor. İşte iman hakikatleri mesela baktığımızda komünist bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Ateizme dayanıyor, Darwinizme. Sen ne yapacaksın o zaman? Onun fikrini çökerteceksin. İlmi bir mücadeleni sürdüreceksin. Ve hiçbir şekilde onlardan ne korku ne çekinme gibi bir durum olmaması gerekiyor. Ve mesela yine baktığımızda başka bir ayetin, Nur suresinin 37. ayetinde şeytandan Allah'a sınırın. Öyle adamlar ki diyor Allah ayetinde. Ne ticaret, ne alışveriş, ne onları Allah'ı zikretmekten, dost doğru namazı kılmaktan, zekatı vermekten tutkuya kaptırıp alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı, dehşetten allak bullak olacağı yani günden korkarlar. Yani hiçbir şekilde dünya hayatı onları Allah'ı zikretmekten, onun yolunda mücadele etmekten alıkoymuyor. Çünkü mesela bu dünyada bazı şeylerden çekiniyor ama asıl ahirette yani hesap vermekten çekiniyor müminler. Bu imtihanı mümkün olduğunca Allah'ın değil mi beğeneceği, hoşnut olacağı, razı olacağı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü neden? Eğer burada mesela böyle örgütlerden korkarsa asıl o zaman Allah'ın azabında karşılaşacağını, asıl büyük azap odur diye bildiriyor Allah ayetinde. Burada hiçbir şekilde mesela onun azapla değil mi orada burada yaşayacağı sıkıntı oradaki cehennemde sonsuz sıkıntıyla kıyaslanamaz. O yüzden o sıkıntıya karşı gelip zaten bir sıkıntı da yaşamıyorsun o anlamda. Allah yardım ediyor çünkü. Allah dinime yardım ediyor. Yardım ederim diyor. Sen orada galip geliyorsun. Son derece mutmain bir şekilde, tevekküllü bir şekilde. Ve en önemlisi o asıl azaptan, cehennemden kurtulmuş oluyorsun. Kurtuluş ve mutluluk budur diyor Allah ayetinde. Müslüman yapması gereken Allah'a tevekkül edip tek vekil olarak Allah'a edinmesi gerekir. Ve Kur'an'a tam anlamıyla uyup hayatını ona göre sürdürmesi gerekiyor.
Çünkü peygamberlere baktığımızda zaten o ne güzel kuldu diyor Yüce Rabbimiz. O hep Allah'a yönelip dönerdi. Mesela bir olayla karşılaştığında bütün peygamberlerin özelliklerine baktığımızda Allah'a şükredecek miyim yoksa nankörlerden mi olacağım için denemek için yaptı diyor. Yani Allah'ın onu denediğinin farkında. Yani her şeyi Allah'a yaptığının farkında olarak hayatını sürdürüyor. Evet. Ve tek istediği şeyi Allah'tan istiyor. Başkalarının rızasını aramıyor. Allah'ın sınırlarına göre yaşıyor ve her şeyi Allah'tan istiyor. Senin rızanı kazanacak salih amellerde bulunmayı ilham et diyor. Kendinin yapacağına inanmıyor. Allah'ın onun için yaptığına inanıyor ve o şekilde davranıyor. İşte Müslüman'ın tavrı da bütün gücün Allah'ın olduğunu, bütün ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilmesi ve buna göre hayatını sürdürmesi.
Evet, inşallah. Ya biz yani başladığımızda yani hocamızın kitabının başlığını söylemiştik. Sahte dünyanın acıları. Görüntüye kaptırmaması gerekiyor insanın. Hakikaten yani büyük tehlike o. Görüntünün içerisinde kaybolmaması gerekiyor. Zaten Allah için yaşıyoruz. Her şeyimizi Allah için yapıyoruz. Her aldığımız nefesi de Allah için alıp veriyoruz biz. Yani Allah gizlerin gizlisini biliyor. Vicdanımızı yaratan da Allah. Nefsi yaratan da Allah. Gizlinin gizlisini biliyor. İnsanlar dıştan fark edemeyebilirler ama Allah her şeyi biliyor değil mi? İnsanın içindeki en gizlinin gizlisini biliyor. İşte bunu bunu inşallah iyi kavrarsak o zaman gerçek anlamda imani yolgunluk, huzur, samimiyet, sükunet, yani güven hep o zaman oluşabilir ancak inşallah. Onu bilip, onu yaşaması, Allah'a bırakması kendini ve Allah'ın varlığında yok olmak inşallah. Duamız o şekilde. Yani Allah'ın varlığında biz yokuz zaten ama onu hissetmek, onu yaşamamız önemli inşallah. O zaman tam anlamıyla kamil iman olur, imani yolgunluk olur. Biz onu istiyoruz Allah'tan. Mesela rüyada da İnsan eğitiliyor. Rüyada da eğitimimizin devam etmesi için inşallah güzel eğitimimizi. Onun için de dua ediyoruz. Yani rüyada bir eğitim yeri. Dünya hayatı da bir hem rüya hem o anlamda bir eğitiliyoruz biz burada. Biz Allah'a teslim olmak inşallah. Yani Allah zaten teslim almış. İstese de istemese de teslim olmuştur diğer şey. Tabii. Allah'a bırakması insanın kendini. Ya bunu anlattıklarımızın yaşanması yani biz de onun için dua ediyoruz. Yoksa kimse hiçbir şeyden münezzeh değil. İnsan etrafındakileri bilemez tabii takvacı. Sen takvacı Bediüzzaman'ın dediği gibi en şey olduğunu düşün değil mi? İmani olarak bilemezsin senden herkes üstün olabilir. Sen tevazulu ol inşallah. Acizini bil. Allah'a bırak kendini. Gerisi hepsi Allah'a ait zaten inşallah. Allah o zaman akıl da veriyor, sağlık da veriyor. Görüntün hep ona göre oluyor yani inşallah. Tam tersi olduğunda büyüklenme, enaniyet geldiğinde müthiş bir azap başlıyor işte. Sahte dünyanın acıları orada böyle çepeçevre kuşatıyor insanı. İnsan, Allah insana zulmetmez diyor. İnsan kendine zulmeder diyor Allah inşallah. O zaman müthiş bir acı başlıyor işte.
Ama Allah'a bıraktığı zaman her şey ona göre oluyor. Yani ne kadar zorlu olursa olsun imtihanı, görüntüsü, müthiş bir huzur ve ferahlık veriyor Allah. Çünkü huzur ve sükun indirdi diyor değil mi inşallah ayette. Onu da yapan Allah. Kalbini Rabbeden de Allah insanın. O samimiyeti, olgunluğu veren de Allah inşallah. Sadece bilmemizi istiyor Allah bunu bizden inşallah.
Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Başka eklemek isteyen birisi varsa.
O dediğin gibi doğru inşallah. Yani Allah ayetle belirtiyor. Şimdi Allah bize yolları göstermiş. Yani insan nasıl rahat yaşar değil mi? Yani ne şekilde sıkıntıdan kurtulur? Ne şekilde zorlukları en güzel şekilde göğüs gerer? Yani Kur'an ahlakını yaşarsa nasıl rahat edeceğini Allah belirtmiş, yollarını göstermiş. Demek ki Allah kimseye zulmetmiyor. Değil mi? İnsan kendi kendine zulmediyor. Bunları yerine getirmeyerek. Allah ayetlerde net ifade ettiğine göre kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur dediğine göre eğer insan Allah'ı anmıyorsa her ortamda haşa Allah'ı görmezden gelip bazı ortamlarda ibadetlerin dışında namaz kılarken Allah vardır diyor caminin içinde. Haşa Allah çıktığında sanki kendi hayatına dalıyor, başka bir dünyaya dalıyor gibi düşünürse o zaman Allah'ı o anda anmamış oluyor. Allah'ı anmadığın zaman da kalbin demek ki mutmain olması, huzur bulması, güzel bir hayatı yaşaman mümkün olmuyor. Allah bize yolları göstermiş. Buna göre yaşarsan güzel olur diyor Allah. Yani güzel yaşarsın diyor. Dünyada da ahirette de. Şüphesiz Allah insanlara, şeytan Allah'a sanırım, hiçbir şeyde zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar diyor Allah ayetinde. Yunus suresi 44. Ve aynı insanlar eğer Kur'an ahlakını yaşamayıp dünyada o karşılaştıkları zorluklarla, sıkıntılarla kendi kendilerine, kendi yöntemleriyle mücadele etmeye devam ederlerse hem bu dünyada sıkıntıları devam ediyor hem de öldükten sonra ahirette de o sıkıntı aynı anda kaldığı yerden devam ediyor. Daha da pekişmiş olarak, daha da zorlu olarak. Onu da Allah şöyle belirtiyor. Yine aynı şekilde biz onlara zulmetmedik ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Böylece Rabbin emri geldiği zaman, değil mi, o kaderde belirtmiş olduğu an geldiğinde, ölümle karşılaştıklarında Allah'ı bırakıp da bakın, Allah'ı çok net bir ifade, Allah'ı bırakıp da. Çünkü Allah o anı görmüyor değil mi? Yani Allah'ı bırakmış oluyor, başka bir ilah edinmiş oluyor, başka bir hayatı var. Dünya sanki Allah'ın olmadığı bir yer gibi görüyor kendi yaşantısını, haşa. Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları, her kime tapınıyorsa, kendisi de olur veya işte etrafındakiler de olabilir, onlara hiçbir şey sağlayamadı. O ölüm anı geldiğinde hepsi, nasıl rüyadan uyandığımız hepsi geride kalıyor, hepsi geride kaldı, hiçbir şey yok. Orada Allah'la karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir şey sağlayamadı. Helak ve kayıplarını artırmaktan başka bir işe de yaramadı.
İnşallah. Diyor Allah. İnşallah. Burada da görmüş olduğunuz gibi hepimiz nereden geldiğimiz hepimiz biliyoruz. Hiçlikten yaratılmışız. Bizi tek damla su damlası halinden bu hale getiren Yüce Rabbimiz Allah. Değil mi? Bize her saniye kalbimizi, bütün yaşamımız için gerekli şartları sağlayan Allah. Yeniden nereye döneceğiz? Tekrar Allah'a döneceğiz. Evet. O zaman İnşallah. Allah'ın dediğine göre yaşamak, Allah'ın uygun, nasıl uygun görüyorsa o şekilde Allah'ın güzel gördüğünü güzel görüp kötü gördüğünden uzak durarak, değil mi? Allah'ın dediği gibi bir mücadele içinde olarak Allah'a döneceğiz ve hesap vereceğiz. Yani cennette yapamayacağımız hiçbir şeyi hiçbirimiz burada yapmaya kalkışmaması lazım. Değil mi? Allah, çünkü şu anda da Allah'ın huzurundayız. Allah bizi görüyor. Siz bir işe daldığınızda diyor ki biz burada bir, değil mi? Allah'ı anıyoruz şimdi. Biz şahitler olarak dizilmiş olmayalım diyor. Şu anda Allah bize şahit. Televizyon başında bizi izleyen bütün izleyicilerimizi de Allah görüyor. Onun için zaten Allah'ın dışında bir varlık yok. Allah bir ve tek. Ve tekrar Allah'a döneceğimize göre Allah'ın dediği gibi yaşamamızdan başka bir kurtuluşumuz yok. Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyuruyor. Kul müşriken Allah'a sanırım. Bana ne oluyor ki beni yaratana kulluk etmeyecekmişim. Siz ona döndürüleceksiniz. Onun için bunun bilincinde olarak bir Müslüman olarak Allah'ın dediği gibi yaşayacağız ve inşallah Allah bizi bağışlamasını umarak bu hayatımızı sürdüreceğiz inşallah. İnşallah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bizden sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak inşallah.